Ayrım 19, sayfa 184, bölüm 27. İyi kalpli, eli çabuk ve pinti. Buranın yakınından geçiyordum da, dedi Harry. Ama sen çıkıyorsun sanırım. Kalın, kabarık montuyla kapıda dikilen Kaja, alakası yok, diye gülümsedi. Verandada oturuyordum. İçeri gelsene, şuradaki terlikleri giy. Harry botlarını çıkardı ve Kaja'nın peşinden oturum odasına yürüdü. Kapalı verandadaki büyük ahşap sandalyelere oturdular. Lider Sagen sokağı sessiz ve boştu. Park edilmiş tek araba vardı. Harry yolun karşısındaki evin birinci katındaki aydınlık pencerede dikilen bir adamın silüetini görebiliyordu yine de. O Gregor, dedi Kaja, 80 yaşında. Sanırım savaştan beri her gün o pencerede oturup sokakta olan biteni izliyor. Bana da göz kulak olduğuna inanma hoşuma gidiyor. Evet, böyle şeylere ihtiyacımız var, dedi Harry sigara paketini çıkartırken. Birinin bize göz kulak olduğuna inanmaya. Senin hayatında da var mı bir Gregor yoksa? Hayır, dedi Harry. Bir tane de ben alabilir miyim? Sigara mı? Kaja güldü. Ara sıra içiyorum. Beni sakinleştiriyor. Hem ne yapacağını düşündün mü hiç? Şu bizim 48 saat bitince yani. Kaja başını iki yana salladı. Herhalde cinayet masasına dönerim. Ayaklarımı masaya uzatırım. Kripos'un göz göre göre elimizden kapmaya tenezzül etmeyeceği önemsiz bir cinayet beklerim. Harry iki sigara çıkarıp ağzına koydu. İkisini de yaktı ve birini ona uzattı. Now, Voyager'daki gibi yaptın, dedi Kaja. Adamın adı neydi? Henry, dedi Harry. Paul Henry. Sigarasını yaktığı kadın kimdi? Bette Davis. Müthiş filmdi. Üzerine daha kalın bir mont vereyim mi? Yok, sağ ol. Bu arada neden verandada oturuyordun? Tropik bir gece olmadığı kesin. Kaja eline bir kitap aldı. Kafam soğuk havada daha iyi çalışıyor. Harry on kapağını okudu. Materyalist Monizm. Uzun zaman önce unuttuğum felsefe derslerini hatırlatıyor. Doğru. Materyalizm her şeyin madde ve enerji olduğunu savunur. Gerçekleşen her şey daha büyük bir hesaplamanın, zincirleme bir reaksiyonun, daha önce gerçekleşmiş başka bir şeyin sonuçlarının parçasıdır. Özgür irade diye bir yanılsama mıdır yani? Evet, eylemlerimize beynimizin kimyasal bileşimi karar verir. Bu bileşim de kimin kimle çocuk yapmayı seçtiğiyle belirlenir. Tabii o seçim de bu insanların beyin kimyasıyla yapılır. Bu böyle devam eder. Bu mantıkla her şeyi büyük patlamaya kadar geri götürebilirsin mesela. Hatta daha da gerisine. Bu kitabın yazılması ve şu an aklından geçenler bile bu zincire dahildir. Bu konuları biraz hatırlıyorum, diyerek başını salladı Harry. Sigaranın dumanını kış karanlığına doğru üfledi. Bir meteoroloji uzmanı bütün değişkenleri biliyor olsa tüm geleceğin hava tahminini yapabileceğini söylemişti. Bütün cinayetleri de daha işlenmeden önleyebilirdik. Sigara otlakçısı kadın polislerin pahalı felsefe kitaplarıyla soğuk verandalarda oturmalarını da tahmin edebilirdik. Kaja güldü. Kitabı kendim almadım ki, kitaplıkta buldum. Dudaklarını büzüp sigaradan bir nefes çekti ve gözleri dumanlandı. Ben hiç kitap almam, sadece ödünç alırım ya da çalarım. Seni hırsız olarak hiç hayal edemiyorum. Kimse edemiyor, o yüzden hiç yakalanmadım, dedi Kaja. Sigarayı külleye bıraktı. Harry öksürdü. Peki neden çalıyorsun? Sadece tanıdığım ve parası olduğunu bildiğim insanlardan çalıyorum. Aç gözlü olduğum için değil, pinti olduğumdan. Öğrenciyken üniversite tuvaletinden tuvalet kağıdı aşırırdım. Bu arada okuduğum dediğin Fanta kitabının adını hatırlayabildin mi? Hayır, aklına gelirse mesaj at bana. Harry kısık sesle güldü. Özür dilerim, ben mesaj atmam. O niye? Harry omuz sikti, bilmem, mesaj kavramını sevmiyorum. Ruhlarının azalacağını düşündükleri için fotoğraflarının çekilmesini istemeyen aborijinler gibiyimdir belki de. Kaja, anladım, dedi heyecanla. İz bırakmak istemiyorsun. Çünkü o izler kim olduğunun inkar edilmez bir kanıtı oluyor. Tamamen yok olacağını bilmek istiyorsun. Harry tam isabet, dedi ve derin bir nefes aldı. İçeri gelmek ister misin? Genç kadın bacaklarıyla sandalyenin arasına sıkıştırdığı ellerini işaret etti. Hayır, sadece ellerim üşüdü, dedi Kaja gülümseyerek. Ellerim soğuk ama kalbim sıcak. Ya sen? Harry'nin gözleri bahçe çitine ve yola kaydı. Sonra da sokakta duran tek arabaya. Ya ben mi? Sen de benim gibi misin? İyi kalpli, eli çabuk ve pinti. Hayır, ben kötü kalpli, dürüst ve pintiyim. Kocandan ne haber? Soru Harry'nin düşündüğünden daha sert bir şekilde çıkmıştı ağzından. Sanki ona kim olduğunu hatırlatmak istermiş gibi. Çünkü yapıyordu. Sahi ne yapıyordu? Burada oturuyordu, güzeldi. Onunla sigara içip konuşuyordu ve hiç yokmuş gibi davrandığı bir adamın terliklerini giysin diye ödünç vermişti. Ne olmuş kocama, diye sordu Kaja, yüzünde ufak bir tebessümle. Harry nedense ayakları epey büyükmüş deyiverdi. O anda kafasını sehpaya vurmak istedi. Kaja işten bir kahkaha attı. Kahkahası Fagerborg'un evlerinin bahçelerinin ve garajların üzerine çöken sessiz karanlığında titreyerek yok oldu. Garajlar. Burada herkesin garajı vardı. Sokakta tek bir araba duruyordu. Dışarıda kalmasının yüzlerce nedeni olabilirdi elbette. Kocam yok dedi kaca. Yani şu, ayağındaki terlikler abimin. Kapının önündeki ayakkabılar, onlar da abimin. 46,5 numara erkek ayakkabısının kötü emelli belalı adamlar üzerinde caydırıcı etkisi olduğu için orada duruyor. Kaja dedektife manalı bir bakış attı. Harry bu imanın onunla ilgisi olmadığını inanmayı seçti. Demek abim burada yaşıyor. Kaja başını iki yana salladı. Öldü. 10 sene önce. Burası babamın evi. Evenin, Bilder'in okuduğu son senelerinde babamla ikisi bu evde yaşarlardı. Ya baban? O da evenden sonra çok geçmeden öldü. O zamanlar ben de burada yaşıyordum. Ev bana kaldı. Kaja bacaklarını sandalyenin üzerine çekti ve başını dizlerinin üzerine koydu. Harry onun zayıf boynuna, tokayla toplanmış saçlarını gevşeyerek oluşturduğu boşluğa ve tenine dökülen tek tük saç tutamına baktı. Onları sık düşünür müsün? Kaja başını dizlerinden kaldırdı. Daha çok Evan'ı dedi. Babam ben küçükken evden ayrıldı. Annem de kendini dünyadan soyutladı. O yüzden Evan bana bir nevi anne babalık yaptı. Bana baktı, cesaret verdi. Beni büyüttü. Rol modelim oldu. Onun yaptığı her şey benim için doğruydu. Biriyle aranda Evan'la benim olduğu gibi bir yakınlık varsa o yakınlık asla bitmiyor. Asla. Harry başını salladı. Kaja çekingenliğini gösteren bir öksürüğün ardından sordu. Baban nasıl oldu? Harry sigaranın ateşini inceledi. Sence de tuhaf değil mi dedi. Hagen'in bize 48 saat vermesi. Odayı 2 saate rahat rahat boşaltabilirdik. Bence de. Şimdi sen söyleyince belki de son 2 günümüzü işe yarar başka bir şey yaparak geçirebileceğimi düşündü. Kaja ona baktı. Şu anki cinayet dosyasını araştırmak değil elbette. O işi Kripos'a bırakmaktan başka çaremiz yok. Ama duyduğuma göre kayıp şahıslar biriminin yardıma ihtiyacı varmış. Ne demek istiyorsun? Adelvet'le sen bildiğim kadarıyla hiçbir cinayet vakasıyla bağlantısı olmayan bir genç kadın. Yani sence yapmamız gereken? Bence yapmamız gereken yarın sabah 7'de buluşmak olmalı dedi Harry. İşe yarar bir şeyler yapabilecek miyiz? Bir bakalım. Kaja sonra sigaradan bir nefes daha çekti. Harry sigarasını söndürdü. Ben kalkayım dedi. Senin de zaten dişlerin takır diyor. Dışarı çıktığında sokakta duran arabada birilerinin olup olmadığına bakmak istedi ama yaklaşmadan bunu yapabilmesi imkansızdı. Arabaya yaklaşmamayı tercih etti. Opsal'daki ev onu bekliyordu. Büyük, boş ve yankılarla dolu halde. Çocuk odasına gitti ve gözlerini kapadı. Arada bir gördüğü rüyayı yine gördü. Sydney'de bir marinanın yanında dikiliyordu. Denizden bir zincir çekiliyor ve bir deniz anası yüzeye yükseliyordu. Ama bu bir deniz anası değil, beyaz bir yüzün etrafında yüzen kızıl saçlardı. Sonra ikinci rüya başladı, bu yeniydi. İlk defa Hong Kong'da Noel'den hemen önce görmüştü. Sırt üstü yatarak duvardan çıkan bir çiviye bakıyordu. Çivinin ucuna bir yüz, düzgün şekillendirilmiş bıyığı olan hassas görünümlü bir yüz geçirilmişti. Harry'nin ağzında kafasını patlayacakmış gibi hissettiren bir şey vardı. Neydi bu, neydi? Verilmiş bir sözdü. Harry yatakta sıçradı 3 defa. Sonra yeniden uykuya daldı. Bölüm 28. Drummen. Demek Adelvet'te senin kayıp ihbarını yapan sizsiniz, dedi Kaja onaylatmak için. People and Coffee'de Kaja'nın karşısında oturan adam evet dedi. Birlikte yaşıyorduk, eve gelmedi. Ben de bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Elbette dedi Kaja. Harry'e kısa bir bakış attı. Saat sabahın 8:30'uydu. Üçünün sabah toplantısını yapmaları ve Harry'nin Björn Holm'u azat etmesinin ardından Oslo'dan Drummen'e arabayla gelmeleri 30 dakikalarını almıştı. Holm bir şey dememiş, uzun bir nefes vererek kahve fincanını yıkamış ve orada işlerine devam etmek için birindeki Krimsteklik'e dönmüştü. Adel'den haber mi aldınız diye sordu adam gözlerini Kaja ve Harry'e çevirerek. Hayır dedi Harry, sizi aldınız mı? Adam bekleyen müşteri olmadığından emin olmak için başını kaldırıp bankoya baktı. Drummen'in çok sayıdaki meydanından birine yani önceden otopark olarak kullanılan açık bir alana bakan pencerenin önünde yüksek bar taburelerine oturmuşlardı. People and Coffee havaalanının fiyatında kahve ve kek satıyordu ve Amerikalı bir zincir markaya aitmiş izlenimini vermeye çalışıyordu. Kim bilir belki de öyleydi. Adelvet'le senin birlikte yaşadığı Geir Brun 30'larında gösteriyordu. Aşırı derecede beyaz tenliydi. Başının tepesinde terli bir açıklık vardı ve mavi gözleri devamlı hareket halindeydi. Kahve dükkanının Oslo'yu istila etmeye başladığı 90'lı yılların başında büyüleyici ve saygın bir izlenim yaratan bir ünvanla yani barista olarak çalışıyordu burada. Bu iş, Harry'nin anladığı kadarıyla bariz hatalara düşmeden kahve yapma sanatını içeriyordu. Harry bir polis olarak yeni tanıştığı kişileri kafasında bir yere oturtmak için onların tonlamalarına, diksiyonlarına, kelime dağarcığı ve dil bilgisini ne de ölçüde doğru bildiğine dikkat ederdi. Gayle Brun, farklı giyinmediği, saçını belli bir şekilde taramadığı ve bir homoseksüel gibi davranmadığı halde daha ağzını açtığı an insanda eşcinsellikten başka bir şey düşündürmüyordu. Harfleri yuvarlamasında, kelimeleri gereksiz yere hafif süsleyerek telaffuz etmesinde ve yapmacık duran peltekliğinde bir tuhaflık vardı. Harry adamın dibine kadar heteroseksüel olabileceğinin de farkındaydı ama Edalvetlesen ve Gayle Brown'un aynı evde yaşayan bir çift olarak niteleyen Kaja durumu yanlış değerlendirdiğini anlamıştı. Onlar sadece ekonomik nedenler yüzünden Drammen'in şehir merkezindeki bir apartman dairesini paylaşan iki insandı. Hepsi bu. Gayle Brown sonbaharda bir dağ kulübesi mi ne öyle bir yere gittiğini hatırlıyorum dedi. Ona tamamen yabancı bir konuymuş gibi söylemişti bunu. Ama orada kaybolmadı. Evet biliyoruz dedi Kaja. Peki oraya biriyle mi gitti? Eğer öyleyse kiminle gittiğini biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Öyle şeyler konuşmazdık. Banyoyu ortak kullanmamız yetiyordu. Tahmin edersiniz. Onun kendi özel hayatı vardı, benim de. Yine de şöyle söyleyeyim. Öyle birinin tek başına doğaya gidebileceğine pek inanmıyorum. Öyle mi? Adel yalnız kalmayı sevmezdi. Onu bir kulübede yanında erkek olmadan hayal edemiyorum. Ama kimin olduğunu bilmem imkansız. Açık konuşmam gerekirse Adel önüne gelenle yatan tiplerdendi. Hiç kız arkadaşı yoktu. Bu arkadaşı erkek arkadaşlarıyla kapatırdı. Bunu yaparken de onları birbirinden ayrı tutardı. Adel'in iki değil dört ayrı hayatı vardı. Hatta daha bile fazla olabilir. Yani yalan söylerdi. Buna gerek kalmıyordu. Bana birinden dürüstçe ayrılmanın yollarını anlatıp nasihatler verdiğini hatırlıyorum. Bir keresinde biri onu arkadan becerirken omuzunun üstünden cep telefonuyla fotoğraf çektiğini, üzerine seviştiği adamın adını yazdığını ve fotoğrafı yollayıp gönderen bilgisini sildiğini söylemişti. Tek bir hızlı işlemle her şey tamam. Gayle Brown'un yüzü ifadesizdi. Etkileyici dedi Harry. Dağa giderken iki kişilik ödeme yaptığını biliyoruz. Araştırmamıza başlamak için bize bir erkek arkadaşının ismini verebilir misiniz? Korkarım hayır dedi Gayle Brown. Ama kayıp ihbarında bulunduklarında sizinkiler son birkaç haftada telefonla kimlerle görüştüğünü kontrol etmişti. Peki hangi isim öne çıkmıştı? Hiçbirini hatırlamıyorum. Yerel polis biliyordur. Güzel. O zaman hemen polis merkeziyle görüşelim dedi Harry saatine bakıp ayağa kalkarken. Kaja yerinden kalkmadan polis neden dosyayı soruşturmayı bıraktı diye sordu. Gazetede haberini gördüğümü bile hatırlamıyorum. Haberiniz yok mu dedi adam. İlgilenmesi gereken bebek arabalı iki kadına doğru yöneldi. Kartpostal yolladı. Kartpostal mı dedi Harry. Evet Ruanda'dan Afrika'nın göbeğinden. Ne yazmıştı? Çok kısa bir nottu. Hayallerin adamıyla tanışmış ve Mart ayına dönene kadar kirayı tek başıma ödemem gerektiğini söylüyordu. Kaltak. Polis merkezi yürüme mesafesindeydi. Kafası bodur bir bal kabağını andıran ve Harry'nin ismini duyar duymaz unuttuğu bir polis memuru onları duman altı bir odaya alıp el yakan plastik bardaklarla kahve ikram etti. Ve izlenmediğini düşündüğü her an Kaja'ya uzun uzun bakmaya başladı. Polis lafa ilk olarak şimdiye dek bölgede kaybolduğu ihbar edilen 1500 Norveçli ile ilgili konuşarak başladı. Bu kişilerin tümü er ya da geç ortaya çıkıyordu. Polis her suç ya da kaza şüphesinde kayıp vakaları hakkında soruşturma açacak olsa başka bir iş yapmaya zamanı kalmazdı. Harry dayanamayıp esnedi. Adel Vetlesen vakasında ise kayıp şahsın bir yerlerde yaşadığına dair işaret bile vardı. Dedektif polis ayağa kalktı, bal kabağına benzeyen kafasını dosyaların asılı olduğu bir çekmeceye gömdü ve bir kartpostal çıkarıp önlerine koydu. Kartın üzerinde zirvesi bulutlarla sarılı koni biçiminde bir dağ fotoğrafı vardı. Ama dağın adını ya da dünyanın neresinde bulunduğunu açıklayan bir yazı yoktu. Not eğri büğrü berbat bir el yazısıyla yazılmıştı. Harry imzada ne yazdığını zar zor çözebildi. Adel. Ruanda adını taşıyan bir mühür de görünüyordu ve zarfta Harry'nin başkenti olduğunu hatırladığı Kigali şehrinin posta damgası bulunmaktaydı. Dedektif, annesi Elias'ın kızına ait olduğunu doğruladı dedi. Ve onun ısrarı üzerine bir arama yapıp Adel Vetlesen'in adını 25 Kasım günü Uganda'daki Entebbe üzerinden Kigali'ye uçan Brüksel Hava Yolları uçağının yolcu listesinde bulduklarını açıkladı. Ayrıca Interpol aracılığıyla otelleri de araştırmışlardı. Ve dedektifin notlarına bakıp yüksek sesle okuduğu üzere Kigali'de Otel Gorilla isimli bir otelde Adel Vetlesen'in uçağa indiği geceye ait kaydını görmüşlerdi. Adel Vetlesen'in halen kayıp şahıslar listesinde olmasının tek nedeni şu anda onun nerede olduğunu kesin olarak bilmemeleri ve yurt dışından gönderilmiş bir kartpostalın teknik olarak genç kadının kayıp olduğu gerçeğini değiştirmediğiydi. Kaldı ki Dünyanın medeni olan bir kısmı hakkında konuşmuyoruz dedi dedektif kollarını kaldırarak. Hutular, Tutsiler ya da adları her neyse. Palalı adamlar. 2 milyon insanın öldüğü bir yer, anlatabiliyor muyum? Dedektif okul müdürü sesiyle ve bağlaçlarla uç uca eklediği birbirinden alakasız cümle öbekleriyle Afrika'daki hayatın ucuzluğunu, insan ticaretinin gayet iyi bilinen bir gerçek olduğunu, siyahiler Norveçli sarışın bir kıza dişlerini geçirmek için bir yıllık maaşlarını heba edeceği için Adel'in belki de kaçırılıp o kartpostal mesajını yazmaya zorlandığını anlatırken Harry Kaja'nın gözlerini kapadığını gördü. Harry kartpostalı inceledi ve bal kabağı kafalı adamın sesini duymamaya çalıştı. Zirvesi bulutlarla çevrili koni biçiminde bir dağ. İsmini hatırlamadığı dedektif boğazını temizleyince başını kaldırdı. Evet, uzun lafın kısası, o adamları artık anlayabiliyorsunuz değil mi? Dedi Harry'e imalı bir tebessümle bakarak. Harry ayağa kalkıp Oslo'da bekleyen işlerinin olduğunu söyledi ve Drammen polis merkezinden kartpostalı taratıp onlara e-postayla göndermelerini rica etti. Elias uzmanını mı göstereceksiniz diye sordu dedektif. Bozulduğu açıktı. Kaja'nın bir kağıda karaladığı adresi inceledi. Yanardağ uzmanına dedi Harry. Ona resmi gönderip dağı teşhis etmesini isteyeceğim. Dağı teşhis etmek mi? Bu konuda uzman biri. Dağları gezip inceliyor. Dedektif omuz silkse de başını aşağı yukarı salladı. Ardından onları ana kapıya kadar geçirdi. Harry, Adel gittiğinden beri cep telefonuyla herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığını kontrol etmediklerini sordu. Biz işimizi biliyoruz Bay Hall, dedi dedektif. Telefondan hiç arama yapılmamış. Ama takdir edersiniz ki Ruanda gibi bir ülkede cep telefonu ağı ne yazık ki edemem, dedi Harry. Çünkü oraya hiç gitmedim. Meydana yürüyüp emniyet müdürlüğünden istedikleri sivil görünümlü polis aracının yanında dikilirken kartpostal ha diye mırıldandı Kaja. Uçak bileti ve Ruanda'da otel kaydı. Bergen'deki bilgisayar kurdunun bunu acaba neden bulamadı? Kahrolası Drammen'de yarım günümüzü ziyan etmezdik. Keyfin yerine gelir diye düşünmüştüm, dedi Harry kapının kilidini açarken. Yeni bir arkadaş edindim. Fena mı oldu? Hem Adel de belki ölmemiştir. Onu öğrenmiş olduk. Senin keyfin yerinde mi bari? Diye sordu Kaja. Harry araba anahtarlarına baktı. Arabayı sürmek ister misin? Evet. Tuhaf, ancak yol boyunca hiçbir radar ışığı yanmadı ve 20 dakikada Oslo'ya döndüler. Emniyet müdürlüğüne ilk olarak büro malzemeleri ve çekmeceler gibi hafif şeyleri götürüp ağır eşyaları sonraki güne bırakmaya karar verdiler. Götürülecek eşyayı Harry'nin odayı kurarken kullandığı el arabasına yüklediler. Tüneli yarıladıklarında sana hala oda verilmedi mi diye sordu Kaja. Sesi uzun tünelde yankılandı. Harry başını iki yana salladı. Bunları senin odaya koyacağız. Kaja peki oda için başvurdun mu dedi ve durdu. Ama Harry yürümeye devam etti. Harry, dedektif durdu. Bana dün babamı sordun ya dedi. Niyetim seni, yo tabii ki anlıyorum. Ama babamın fazla ömrü kalmadı, oldu mu? Ondan sonra yine gideceğim. Benim tek istediğim Ölü Polisler Derneği'ni duydun mu hiç? O ne? Cinayet masasında çalışmış insanlar. Değer verdiğim insanlar. Onlara bir şey borçlu muyum bilmiyorum. Ama benim de kabilem onlar işte. Ne? Fazla bir şey değil. Ama elimde sadece bu var Kaja. Bu şekilde sadece onlara bağlı hissediyorum kendimi. Yani bir polis biriminde mi? Harry yürümeye devam etti. Farkındayım. Muhtemelen bunun da geçeceğini biliyorum. Dünya dönmeye devam ediyor. Sadece yenileniyor. Hepsi bu. Eski hikayeler duvarlara asılı ve şimdi o duvarlar yıkılıyor. Sen ve beraberindekiler yeni hikayeler yaratmak zorunda kalacaksınız Kaja. Sen sarhoş falan mısın? Harry güldü. Sadece çok yıprandım. Bittim. Ama iyiyim. Kesinlikle iyiyim. Harry'nin telefonu çaldı. Arayan Björn'dü. Hank biyografisini masamda bırakmışım dedi. Aldık dedi Harry. O nasıl bir ses öyle? Kilisede misiniz? Tüneldeyiz. Hadi ya, orada telefon çekiyor mu? Belli ki Ruanda'dakinden daha iyi bir telefon şebekemiz var. Kitabını danışmaya bırakırım. Bugün Ruanda ve cep telefonlarının aynı cümle içinde kullanıldığını ikinci kez duyuyorum. Kitabı yarın alacağımı söylersin, olur mu? Ruanda ile ilgili sen ne duydun? Bait bir şeyler söyledi. Koltanla ilgili. Ağızlarındaki kesikler, şu iki kadının dişlerinde bulunduğumuz metal vardı ya. Terminator. Ne? Boş ver. Ruanda ile ilgisi neymiş? Koltan cep telefonlarında kullanılıyormuş, nadir bulunuyormuş ve bu madeni tüm dünyaya neredeyse sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti sağlıyormuş. Olay şu ki koltan yatakları kimsenin denetleyemediği savaş bölgesindeymiş. O yüzden kurnaz işletmeciler tüm o karmaşanın ortasında bu madeni çalıp Ruanda'ya gönderiyorlarmış. Neyse, görüşürüz. Harry telefonu cebine koyacakken okunmamış bir mesaj olduğunu gördü. Mesajı açtı. Nyiragongo Dağı, son patlama 2002'de. Kraterlerinde bir lav gölü olan birkaç yanardağdan biri. Kongo'da. Goma'nın yanında. Felix. Goma. Harry dikildi ve tavandaki bir borudan akan damlaları seyretti. Kulit'in işkence aletleri de oradan gelmişti. Ne oldu diye sordu Kaja. Usta Oset dedi Harry ve Kongo. Yani bunlar ne demek? Ben de bilmiyorum ama tesadüflere inanmam. Arabayı tuttuğu gibi ters döndürdü. Ne yapıyorsun dedi Kaja. U dönüşü dedi Harry. Hala 24 saatten fazla zamanımız var. Ayrım sonu sayfa 197.